Ayrım 10.
Kavga parlamento düzeyinde kaydedilmişti. Robespierre onu kazanabilmek için halka güvenebilir miydi? Aynı günün akşamı Jacobenler kulübünde verdiği söylevle kazandığı başarı ona bu umudu verdirebilecek nitelikteydi gerçi. Ne var ki kulüp Albert Matthies'in deyimiyle köşe başını tutmuş adamların fideliğinden başka bir şey değildi. Baştan aşağıya görevlilerden oluşan komün Paris halkını temsil etmiyordu artık. Sankilotlar kitlesine gelince 5 Termidor'da Paris için saptanan ve yeterli görülmeyen tavan fiyat belasını evirip çeviriyordu ağzında. Yığınla işçi greve gitmişti ve Relindet komite adına ücretlerde bir artırma vaadinde bulunmak için yararlandı bundan ve böylece seksiyonların bir bölümünü kendine çekmiş oldu. Robespierre'in bütün kişisel düşmanları, kendilerini tehdit altında gören milletvekilleri, bütün bu olan bitene bakıp ona karşı bir araya gelirler. Ve duydukları ortak korku, onu devirmek için gerekli gücü verir kendilerine. Yapmaları gerekli ilk iş şudur. Konvansiyondaki ılımlıları kazanmak davalarını. O gece buna çalışırlar. Hem kendi yaşamından hem de Mareşal Fontenay'den dul kalan metresi Teresa Cabarrus'un yaşamından korkan Tallien ile Fouché'nin, Baran'ın, Dubois-Cranche'nin çabaları havaya gitmez ve fazla da güçlük çekmeden ılımlıları kandırmayı başarırlar. Komiteler 8 Termidor'u 9'a bağlayan gece toplanıp Paris Silahlı Güçler Komutanı Henriot ile komüne karşı alınması gerekli önlemleri kararlaştırırlar. Carnot söyler, Barre yazar ve Jacobenlerin giyotini tehdidi altındaki Bilovaren ile Collot'a yüreklendirir onları. Belediye Başkanı Florellesso ile Payan da çağrılır. Özetle halka açıklanacak bir bildirinin terimleri saptanır. Konvansiyonun oturumu 9 Termidor günü öğleden önce saat 11'de açılır. Bütün sıralar doludur. Kendilerini tertipçiler diye adlandırmış olanların kararlaştırdıkları bir taktik vardır. Engelleme. Her yola başvurarak Robespierre'in ve arkadaşlarının konuşmalarını engelleyeceklerdir. Uygulanır da bu. Tallien daha ilk cümlelerinde Saint-Just'un sözünü keser. Bilot Varen ve Vadier oturuma başkanlık eden Collot de Herbs gelişmeleri yönlendirirken milletvekilleri Robespierre'e karşı haykırmaktadırlar. Kahrolsun zalim! Robespierre kendini savunmak için boş yere çırpınır durur. Söz isteği reddedilir hep. Gürültü patırtı içinde sert azarlama ve eleştirileri duyulur duyulmaz haldedir. Özetle bir hayhuydur gider. Saint-Just susarken Robespierre sonuna değin mücadeleyi sürdürür. Sesini işittirmek için 11 kez girişimde bulunur. Öyle anlaşılıyor ki düşmanlarının gücünü fazla önemsememişti. Onlara karşı bir suçlama kararı elde etmeyi düşünürken tersine kendisi böyle bir kararla karşılaşır. Couthon ve Saint-Just de kararın içindedirler. Sonra kardeşi Augustin Robespierre ile Le Bas da sokulur. Suçlulara ayrılan bölüme inmeye zorlanırlar ve jandarmalar arasında salonu terk ederler. Saat 15.30'dur. Ne var ki mücadele bitmemiştir. Kominde sürecek ve sonucu geceye değin belirsiz kalacaktır. Seksiyonlara bağlı birlikler belediye binası önünde toplanırlar. Ancak komite genel kurula uyulmasını yasaklar. Akla hayale gelmeyecek yığınla becerisizlikler de gelir girer işin içine. Emirler ve karşı emirler makamları şaşkına çevirir. 48 seksiyondan 19'unu temsil eden bir azınlık komünün çağrısına uyarak gelmeye razı olur. Öte yandan birliklerden de sadece bir bölümü çağrıya yanıt vermiştir. Bununla beraber akşamın 7'sine doğru grev alanında sıraya girmiş 3500 kişilik bir güç beklemektedir. Robespierre, Lüksemburg hapishanesine kabul edilmemiş ve belediyeye getirilmiştir. İşaretini bekleyen bir güç olduğu halde bir ayaklanmanın başına geçmeyi istemez. Bir yazgıcılığa uyup alın yazısını kabul etmiş gibidir. Bir gün önce de şunları söylemişti zaten. Geçmişi görüp geçirdim, geleceği görüyorum. Yurdun hangi dostu hizmetine ve ezilen suçluya savunmasına artık izin verilmediği bir anda yaşamayı isteyebilir? Özetle kendisine karşı yöneltilmiş diktatörlük suçlamasına mahal vermeye gönlü razı değildir. Ve giyotine gitmesi gerekiyorsa erdem yolundan geçerek olacaktır bu. Bu arada gelişmeler göz önünde tutulup kanun dışı da ilan edilmiştir. Saatler geçmektedir ve bir karara varmak gerekir. Ne var ki o karara varılmaz. Belediyede en değerli dakikalar tartışmalarla harcanırken komünün güçleri de ağır ağır dağılırlar. 10 Termidor'da sabaha karşı saat 2'de grev alanı bomboştur. En sadık birlikler beklemekten yorgun uyumaya giderler. Böylece baş kaldırmış milletvekillerini koruyacak kimse yoktur. O sırada konvansiyon güçlerinden bir birlik Leonard Bourdon komutasında gelip belediye binasına hiçbir güçlükle karşılaşmadan girer ve tartışma salonunu işgal eder. Genel kurulda bir şaşkınlık ve karışıklıktır gider. Birçok üyeler kaçar. Robespierre silahını çekip canına kıymak ister ve çene kemiğinden ağır biçimde yaralanır. Lebas canına kıyar ve Robespierre'in kardeşi birinci kattan kendini atar ve yaralanır. Tutulan tutulur ve yaralılar da eldedir. Halk şaşkınlık içindedir ve konvansiyon böylesine hızla zafere ulaşmış olmaktan dona kalmıştır. Ne var ki ağır hareket edilirse durum tersine dönebilir. İş hızla bitirilmelidir. Akşamın altısında arabalar içlerinde ilk mahkumlardan 22 kişilik bir kafileyle hareket ederler. Devrim alanına 1,5 saatte varırlar. Sen kıyısından geçerken oradaki burjuva mahallelerinde oturanlar sevinç çığlıkları atarlar. İçinde Robespierre de olmak üzere getirilenler giyotine çıkarılırlar. Ertesi gün ve onu izleyen gün yeni kafileler getirilir. Toplam 108 kişi Robespierre'in kişiliğinde temsil edilen ilkelere bağlılıklarını yaşamlarıyla öderler. Bu arada içlerinde marangoz Duplay'ın eşinin de bulunduğu başkaları canlarına kıymışlardır. Paris bir bütün olarak bu bastırma hareketine seyirci kalır aslında. Halk çevrelerinde kendilerine karşı girişilecek bir öç korkusunun yanı sıra çalışma yerlerinde elde edilmiş işleri kaybetme kaygısı da egemen olmuştur. Öte yandan konvansiyon üyesi Bado'nun belirttiği gibi 9 Termidor mücadelesinde sorun ilke sorunu değil öldürmekti. Böylece Robespierre'in düşüşü korkunun, bencilliğin ve bozulup çürümüşlüğün bir araya gelmesinin sonucu oldu. Bu düşüşte elebaşılık edenler namussuzca hareket eden zorbalardı. Onlara uyanlar ise bütün hoşnutsuzlar, Ventos kararlarının sosyal politikasından kaygılanan ve üzerlerinde Prairie'nin tehdidini duyan herkesti. Ne var ki bu yapay birlik hızla bozulacaktır. Devrim geriye çeviriyordu yüzünü artık. 9 Termidor'la tutuculuk zafer kazanmıştı. O işte dahli olanlardan Cambon, tepkicilerin yalnız Robespierre'i ortadan kaldırdıklarını sanırken aslında Cumhuriyeti öldürdüklerini söyleyecektir çok geçmeden. Bitirirken Robespierre ölünce 36 yaşındaydı öldüğünde devrim beynini ve bilincini kaybetmiş oldu. Devrim uğruna tehlike içinde yaşamayı kabul etmişti. 1792 yılının başlarında öyle diyordu. Hiçbir ölümlü yazgısından kurtulamaz. Benim yazgım da özgürlük adına ölüp gitmekse, bundan kaçmak ne söz, ona doğru koşup gitmeye can atacağım. Şöhreti bile yurdunun şöhreti olmuştur. Fransız devrimi demek bir bakıma Robespierre demektir. Şunu da söylüyordu. Zaman gecikerek de olsa ihanete uğramış insanlığın ve ezilen halkların öcünü alacak. Onun bu yardımını bekleyeceğim. İşte Robespierre, insanımız bu işte. Ve bu insanın anısına ne kadar kötü niyetli, bilgisiz ve aşağılık kişi varsa olanca kudurganlıklarıyla saldırdılar. Ancak öyle de olsa Robespierre sıradan insanların yüreğinde yaşamaya devam etti hep. Halk hareketlerinin ateşi tüttüğü anlarda o zulme uğramış yurtsever yeniden canlandı. 1830 yılları dolayında Ray Bowd ona mal ettiği anıları yayımladı. O arada kız kardeşi Charlotte da kendi anılarını çıkardı. Söylevlerinin en ünlüleri ve 1793'te kendi kaleminden çıkan İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisi yeniden basıldı. 1848'de portresi kulüplerin salonlarını süslüyor, şarkılar çocuksu bir biçemde de olsa anısını yüceltiyordu. Lamartine, Girondinlerin Tarihi adlı eserinde onun büyük amacı önünde eğilirken, Michel bile belli bir saygı göstermekten kendini alamaz. Son olarak George Sand, devrimin en büyük insanını ve tarihin en büyüklerinden birini görür Robespierre'in kişiliğinde. Ne var ki bütün bu yazarlar kadri bilinmemiş ve sonunda da şehit düşmüş bir kişi için acımalarını ve eseflerini dile getirirken gelip takıldıkları ilkelerden çok insandır. Yine uzun süre devrimin belirlediği bir zaman çerçevesi ile sınırlı olarak ele alındı Robespierre. Lafayette, Girondinlere karşı mücadelesi ve terör üzerinde duruldu hep. Kuşkusuz eylemine yön veren koşullardı. Saint-Just'te olduğu gibi ona da kendini dayatan zorunluluktu. Bununla beraber gerçekçi politikası bir hedefe yönelmiş olarak kaldı. Yüce bir ülkü rehberi oldu. Halkların mutluluğu ve birliği idi bu. Bu bakımdan ütopyacı olarak bakamayız ona. Bir şarlatan, bir hırs sahibi ya da kan dökücü de değildi. Düşmanları bile bunu teslim etmek zorunda kalmıştır yaşadığı yıllarda. Hem bir hayalperest, Babeuf'un gözlerini büyüleyemezdi. Büyük devrimci halkın kürsüsünde şöyle yazıyordu. Robespierre'i yeniden canlandırmak, bütün direşken yurtseverleri yeniden canlandırmak demektir. 19. yüzyılın ortalarında sosyalistler adından yardım umarlar. İngiltere'de ünlü Chartist O'Brien anısını savunmaya çabalar. Lublin'da Robespierre'e karşı duyduğu hayranlığın bir bölümünü kuşkusuz Buonarroti'ye borçludur. Böylece dikkatler sosyal mücadelesine çevrilir gitgide. Ona bağlanılır. Çağımıza değin Robespierre onca yandaş ve bu arada onca aleyhter kazandıran da işte bu mücadeledir. Jean Jaurès'in şu sözleri ne güzeldir. Onunla beraberim diyordu büyük sosyalist ve Jacobenler kulübünde onun yanında oturacağım. Öte yandan Fransız devrimiyle Bolşeviklik Lenin'le Robespierre'de karşılaştırılmış değil midir? Günümüzde hangi siyasal partiye mal edilebilir, hangi siyasal kalıbın içine sokulabilir Robespierre? Aslında yanlış bir sorudur bu. Robespierre bir yönetim adamıdır. Birlik adına Sansculottların öncü kanadına karşı savaştı. Ama öte yandan yüce gönüllü ve cesur düşünceleri bakımından bir öncü kişidir. Çağdaş dünyanın gelişimini vaktinden önce sezmiştir. Şöyle diyordu. Dünya değişti, daha da değişmelidir. Ve Fransız devrimine büyük bir rol verir bu süreçte. Bütün dünya onunla değişmelidir. Kararlığa kavuşup oturması içinse devrim genelleşmelidir. Robespierre bu gelişimi belirleyen iç çelişmeleri de gösterdi. 27 Brumaire'de şöyle diyordu. Zorbalığın cinayetleri özgürlüğün ilerlemesini hızlandırıyor ve özgürlüğün ilerlemesi de zorbalığın cinayetlerini artırıyor. Bu sürekli tepki, onun bir parçası olup gitgide artan şiddet, birkaç yüzyılın yapacağını yapmıştır birkaç yılda. Bunun gibi Robespierre'in eylemi giderek bütün bir Fransız devrimi, Jaurès'in de belirttiği gibi sınıf mücadelesine başvurulmadan anlaşılamaz. Robespierre, doğuştan aristokrasiye karşı halkı destekledikten sonra halkın yanında zenginliğin aristokrasisine karşı savaştı. Son olarak sosyal demokrasiyi kurmak için gelip vardığı düşünce bir halk diktatörlüğüdür. Tarihin itici güçleri diye bulduğu çok geçmeden Hegel'in ve Marx'ın bulduklarıdır bir bakıma. Ve Lenin de onun barış yönetimi ile savaş diktatörlüğü arasında yaptığı ayrımı yeniden ele alıp uygulayacaktır yıllar sonra. Robespierre iktisadi olayların büyük öneminin farkındadır kuşkusuz. Ama belleğinde tuttuğu asıl siyasal olaylardır. Sosyal kaygılara manevi türden kaygılar olarak bakmış bir 18. yüzyıl adamıdır o. O da Rousseau gibi erdeme olanaksız eşitlik karşısında geçici bir zorunluluk diye bakar. Mantık, apaçıklık, yöntem, ciddilik tutkunu bir hukukçudur. Çalışmayı ve tutumluluğu seven, şiddet ve yağmadan tiksinen bir küçük burjuvadır. Ücretli, zanaatçı, dükkancı kendilerini bulurlar onda. O da halktan söz ettiğinde başta onları düşünür ve tembellerle zevk düşkünleri de sırtını çevirir. Sosyal ülküsü bir yandan servetleri sınırlandırıp küçük mülkiyet sahiplerini çoğaltmaktır. Öte yandan ise herkese eğitim ve iş ya da temel yardımları sağlamaktır. Saint-Just gibi o da aralarında hizmetlerin alışverişi bakımından belli bir eşitliğin gelip yerleşeceği, bağımsız üreticilerden oluşan bir toplum kurma dileğindedir. Ancak her ikisi de Georges Lefebvre'in dediği gibi, kapitalist yoğunlaşmaya gelecek hazırlayan, ekonomideki serbest rekabetle çelişme halindeki bu idealin gerçekleşmeyeceğini göremiyorlardı. Robespierre'in özlemleri, Sansculotte'ların özlemleriydi. Sonra 1848 cumhuriyetçilerinin oldu onlar. Ve hiç kuşkusuz, çağdaşlarımızdan çoğu içinde geçerliliğini sürdürüyorlar. Kapitalizmin ve makine tekniğinin henüz ete kemiğe büründüğü, proletaryanın bir sınıf partisi oluşturmadığı bir dönemde, Robespierre komünizmi göremiyordu, göremezdi de. Yaradancılığı, deizme da gününü yitirmiş olmasına karşın düşüncelerin gelişiminde Albert Mathies'in dediği gibi Katoliklikle özgür düşünce arasındaki geçişi hazırladı. Ancak ona asıl borçlu olduğumuz şu, demokrasiye derin anlamını verdi. Jean Massey'nin dediği gibi Sansculotte'ları, asıl halkı siyasal eyleme ortak eden ilk kez o oldu. Michel şöyle demişti bir gün, herkes ve en sıradan insanlar devlet yönetimine katılmıyorsa ben de katılmam. Bunu Robespierre de söyleyebilirdi. İşte böylesi bir toplum ve yönetimi kurmak için mutluluğunu feda etti. Dostluklarını feda etti. Eğilip bükülmeyen bir insandı. Başkalarından da böyle bir özveriyi istemenin yanlışlığını mı yaptı yoksa? Kim bilir? Belki de. 2. Öteki portreler. 1. Mirabeau. İki yaşamı var Mirabeau'nun. Biri eski rejimde sürdürdüğü, öteki Fransız devrimi ile başlayan. İlki içinde deha kıvılcımları da taşısa dikiş tutturamamış bir insanın yaşamıdır. İkincisi, kabul edemeyeceğimiz yalpalamalarına karşın onur verici olanı. Eski soyluların en çok tiksinilen tomurcuğundan devrim, kurucu meclisin en parlak kişiliğini yarattı. Yeteneği ya da karakteri pek az değişti gerçi. Ama 1789 bu ünlü yıl gecikerek de olsa asıl anlamını verdi bu insana. Devrim patladığında 40'ının içindedir Mirabu. O güne değin yaşamı, aile ve aşk fırtınaları, hapisler ve sürgünler, büyük skandallar ve sıradan edebiyatla örülüdür. Taşra soylarından tanınmış bir ailede dünyaya geldi 1749'da. Babası fizyokratların dostu ünlü Marki de Mirabu 1715-1789 yazdığı eserlerden birinin adıyla insanların dostu olarak tanınıyordu. Ne var ki bu insanların dostu baba olarak hiç şefkatli değildi. Oğlan gerçi haşarının teki ama baba da bir cehennem zebanisi gibi tepesindedir. Gerçekten neler yapmaz ki delikanlımız? Genç yaşında verildiği alayını terk eder. Borç üstüne borç yapar. Adamlarla vuruşur. Kendi karısı da içinde olmak üzere kadınları baştan çıkarır. Olacak iş değil ama kız kardeşiyle yatar. Baba davalar ve yasaklamalarla izler kendisini. Hapsettirir, sürgüne yollatır. Mirabu bunlardan birinden yaşlı bir muhasebe divanı başkanının genç karısı Sophie de Monier'i atının terkisinde olmak üzere kaçacak. 1776'da Hollanda'ya sığınacaktır. Oradan getirtilip Vincennes hapishanesine tıkılır 1777'de. 1780'de çıktığında babasına ve karısına karşı davalar dolduracaktır yıllarını.